Evet, merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam ve Onur Hocam'la beraber iman hakikatlerinden bahsedeceğiz inşallah. Ahir Zaman'dan bahsedeceğiz.
İnşallah.
Evet hocam, uygunsa hücre konusuyla başlayalım. Hücreyi detaylı inceleyelim inşallah. Çünkü canlının temel yapı taşı hücre, hepimizin de bildiği gibi. İnsanda yaklaşık olarak 100 trilyon adedinde var hücreden. Tek hücreli canlılar da var tabii. Ama hücrenin o kompleksliği tüm canlılarda eşit düzeyde. Çok kompleks bir yapı ve bilim adamlarının ortak kanaatince dünyada şu ana kadar görülen en kompleks yapı. Gerçekten bilim adamları bunu açık bir şekilde söylüyorlar ve bir şehre benzetiyorlar hücreyi. Yani insanın onun hücrenin içine girebileceği bir yapı olsaydı eğer, hücre adeta bir şehre benzetiliyor. Kapıları olsun, kontrol mekanizmaları olsun, eksik tespit sistemleri olsun. Mesela o an neyi eksik, o an ne çoğaltılması gerekiyor, o an vücudun ihtiyacı ne? Bunların hepsinin hücre tarafından belirlendiğini ve kontrol edildiğini görüyoruz. Evet, şimdi slaytlarımızı incelemeye başlayalım yapısını hücrenin. Gördüğünüz gibi hücrenin içinde küçük olduğu kadar kompleks bir sistem görüyoruz. Birçok farklı organelden oluşuyor hücre. Ve insan hayatının devamlılığını sağlıyor bu yapılar. Vesile oluyorlar ve her biri hayati fonksiyona sahip bunların. Yani olmazsa olmaz bu organellerin her biri mutlak surette gerekiyor canlıda. Evet, şimdi detaylı olarak görüyoruz. Bakın çekirdek yer alıyor orta kısımda. Şimdi ilk dönemler, tabii şunu hemen aktaralım seyircilerimize. Bu şu an anlattığımız hücrenin yapısı yeni bulunan bilgiler. Güncel elektron bilgi. Mikroskobuyla güncel bilgiler. Şimdi evrim teorisi çünkü hücrenin nasıl oluştuğunu iddia ediyordu. Çamurlu bir suda diyor, hemen oluşuverir diyor. Neden bu şekilde söylüyor peki Charles Darwin ilk ortaya attığında? Çünkü Charles Darwin döneminde elektron mikroskobu yoktu. Normal basit mikroskoplar vardı ve o dönemin bilim düzeyiyle gerçekten hücre içi su dolu bir baloncuk diyorlardı. Bakın aynı şu resimdeki gibi gösteriliyordu, hücre görüntüleniyordu. Ne organelleri belli, ne çekirdeği belli, ne içindeki genetik bilgi belli. Hiçbir şey belli olmadan bu şekilde içi su dolu bir baloncuk nitelendirilmesi yapılıyordu.
Bir de Allah'a emanet, böyle bir harika sistemin gerekli olduğunu da düşünmüyorlardı herhalde. Yani ne olacak, bir şekilde oluyor gibi, evet. Bir batıl hani inanıştan da gelen, köklü bilimsel ve detayı arayan bir yapıdan çok, ya bir şekilde oluyordur. Çok da ayrıntısı zaten önemli değil gibi bir inanış da vardı o zaman. Zaten böyle bir yani kaygan bir zemin üzerine evrim bina edildiği için, onun için çok zayıf bir teori zaten aynı zamanda da.
Evet, bakın görüntüleme cihazlarını görüyoruz şu an ekranda. İşte bunlarla hücre görüntüleniyordu. İlkel, o dönemin ilkel mikroskopları ve dolayısıyla içi su dolu bir baloncuk nitelendirmesi yapılıyordu. Evet, o dönemde mikrobiyoloji yoktu, biyokimya yoktu, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve genetik gibi bilim dalları yoktu. Ancak daha sonra ne ortaya çıktı? Değil mi? 20. yüzyılın başlarında hemen gösteriyoruz. Evet, elektron mikroskopları. Bu cihazlar vesilesiyle işte biz birazdan anlatacağımız hücrenin kompleksliğini, yapısını, organellerini keşfedebildik. Elektron mikroskoplarıyla. Evet, şimdi devam edelim konumuza. Evet, şimdi bilim adamları hücreyi incelediklerinde tüm canlıların iki ana hücreden oluştuğunu, yani hücre tipinden oluştuğunu anlıyorlar. Bu hücre tiplerine ökaryot hücreler ve prokaryot hücreler. Şimdi bunları detaylı inceleyelim. Prokaryot hücre yapısına baktığımızda bir sitoplazma görüyoruz ve genetik bilgi, yani nükleoidler, kromozomlar, DNA bilgisi daha doğrusu, bir çekirdeğin içinde değil, sitoplazmanın içinde yer alıyor. Bu bakteriler ve mavi yeşil algler işte bu canlı gruplarından. Yani prokaryot hücre yapısına sahipler ve genelde tek hücreli oluyor bu canlı grupları. Tabii burada yine şu çok önemli, burada mükemmel bir kompleksik görüyoruz. Yani aslında ökaryot hücreden komplekslik açısından bir fark yok burada. Neden? İçinde yine mükemmel bir düzen var, genetik bilgi var bir kere içinde. Ayrıca mesela bu tarz bakterilerde, şu an resimde gördüğünüz bakteride yine mükemmel komplekslikte çalışan bir kamçı görüyoruz. Bunda motorları var. Onur hocam ondan birazdan bahsederiz inşallah detaylı olarak. Tamam. Şimdi diğer hücre tipi ökaryot hücre yapısı. Ökaryot hücre yapısı bildiğimiz işte kedi, köpek, hayvanlarda yer alan ve bizde de bulunan hücre yapısı. Ökaryot hücre yapısı. İçinde mitokondri var, çekirdekçik var, çekirdek var, hücre zarı var bir kere. Golgi aygıtı var, lizozom var, elektrik üreten yerler var. Şimdi detaylı olarak inceleyeceğiz. Protein üreten yerler var, hormon üretilen yerler var. Yani bir kere hücrenin biz içine burada baktığımızda ihtiyaca göre çözüm üreten, çözüm sunan bir yapı görüyoruz. O an bir kere bu hücre diğer hücrelerle tam bir koordinasyon içinde. Nerede ne oluyor adeta biliyor gibi. Ve bir yerde eksik olduğunda, bir organda bir eksik olduğunda hemen gerekli hücreler devreye girip onun ihtiyacını karşılamaya yönelik harekete geçiyorlar. Şimdi bitki hücresini de inceleyelim. Bitki hücresinde de normal hücreden farklı olarak ökaryot hücresinden kloroplast ve kofol var tabii ki. Şimdi hücrenin komuta merkezini inceleyelim. Ne bu komuta merkezi? Çekirdek. Bakın adeta bir hani uzay gemisi gibi düşünelim. Uzay gemisinde bir komuta merkezi vardır. Değil mi? Hatta normal gemilerin de var, uçakların da var. Beyin merkezi vardır. Çekirdek de işte hücre için böyle. Adeta bir komuta merkezi. Bakın bir zarla kaplı çekirdek. Bu zarda ama çekirdek zarında gözenekler var. Delikler var, adeta kapılar var. Ve bunun içinde bizim tüm genetik bilgimiz, DNA denilen bilgi içinde saklanıyor. Adeta korumaya alınmış. Bakın bir boşlukta, başıboş bir vaziyette evet. Değil bu genetik bilgi. Bu çok önemli. Bir zarla çevrili vaziyette ve tam hakikaten bütün kontrolü bu sağladığı için hücrenin ortasında duruyor. Tam merkezinde duruyor. Ne kontrol ediyor? Hücrenin çoğalmasını, kalıtsal özelliklerini hepsini çekirdek kontrol ediyor. Çekirdeğin içindeki genetik bilgi kontrol ediliyor. Charles Darwin döneminde DNA'dan haberdar mıydı o zamanki bilim adamları? Değildi. Charles Darwin de haberdar değildi. Çekirdekten haberdar değildi. Böyle bir yapıdan zaten haberdar değillerdi. Evet, çekirdeği incelemeye devam edelim. Bakın gerçek bir görüntüyle şu an karşı karşıyayız. Elektron mikroskobu görüntüsü. İşte hücrenin bütün bölünme, büyüme faaliyetlerini yöneten kısım bu. Çekirdek kısmı. DNA içeren kromatin iplikçikler bulunuyor. Şimdi kromozomlar var. Kromozomların içinde DNA'lar var ve bu kromozomlar birbirine kromatin iplikçikleriyle bağlı. Buradaki denge çok hassas. Çünkü biz burada bir genetik bilgiden bahsediyoruz. Bir bilgiden bahsediyoruz. Burada herhangi rastgele olabilecek bir işlem çok büyük hasarlara sebebiyet verir. Nitekim mutasyonlarda bunu görüyoruz. Bu kadar hassas birbirine tutunan, bu kadar hassas birbirine bağlanmış kromozomlarda ve DNA bilgisinde, genetik bilgide olabilecek en ufak böyle gelişi güzel, başıboş bir etki felakete yol açıyor. Evet, 3.2 milyar harften oluştuğunu daha önce söylemiştik DNA'nın. Bu da çok büyük bir bilgi yapıyor aslında maşallah. Bizim anlayabileceğimiz tabii alfabe değil bu. Ama 4 harfli bir alfabe. 3.2 milyar harf de yaklaşık 20 trilyon kitap cildine eşit ve kelimeye eşit bir bilgi oluyor. Hatta 2 tane CD'ye, bilgisayar CD'sine eşdeğer bakın. 2 tane DNA, 2 bilgisayar CD'sine eşdeğer bilgi içeriyor. Yani çok büyük rakamlar burada söz konusu. Ama tüm bu büyük rakam, bakın bizim gözle göremediğimiz hücrenin yine gözle göremediğimiz küçücük bir merkezinde, çekirdekte saklı vaziyette. Maşallah. Çok büyük bir düzenden bahsediyoruz zaten. Evet, incelemeye devam edelim hücrenin yapısını. Çekirdekten bahsettik. Çekirdeğin içindeki DNA bir kere dış ortamla sürekli bir geri bildirim gibi aslında. Sürekli eksikler buraya iletiliyor ve eksikliğe yönelik bir çözüm sunuyor. Üretilmesi gereken bir yapı üretiliyor. Evet, genetik iletiler, şu an sitoplazmayı görüyoruz. Genetik iletiler çekirdek gözeneklerinden, o biraz önceki çekirdeğin gözeneklerinden çıkıp sitoplazmaya geçiyorlar. hücre zarı ile çekirdek arasındaki sıvı bölüme, bu bölüme sitoplazma deniyor. Bakın hücre zarıyla çevrili hücre, buradan çekirdeğe kadar olan aradaki boşluk aslında sıvı yapıya bir sitoplazma diyoruz. Ve sitoplazma yoluyla bu genetik bilgi aktarılmış oluyor. Birçok hayatsal olayların gerçekleştiği yer aynı zamanda sitoplazma. Yarı sıvı bir yapı gösteriyor ve içindeki organeller, su, proteinler, yağlar, karbonhidratlar, tuzlar, iyonlar bulunuyor sitoplazmanın içinde. Evet, burada da şimdi hücrenin organellerini tek tek görüyoruz. Bakın lizozom, Golgi aygıtı, hücre çekirdeği, çekirdekçik, mitokondri, evet, granülo endoplazmik retikulum. Şimdi sitoplazmanın içinde yapıları ve görevleri birbirinden farklı küçük parçacıklara organel diyoruz biz. Yani bu organellerin her birinin farklı bir amacı var, farklı bir yapısı var ve bir soruna çözüm olması için üretilmiş, yaratılmış organeller bunlar. Mesela bitki hücresini düşünecek olursak, biraz önce göstermiştik seyircilerimize çizimine. Bu bitki hücresinde florikast, polisakkaritle nişasta halinde depo ediliyor mesela. Bunların depo edildiği yerler var. Çünkü bitki hücresinde bu gerekli. Canlı hücresinde de bizim gördüğümüz şu an bu yapıların hepsi gerekli. Burada enerji üreten yerler var. Bilginin bulunduğu, genetik bilginin bulunduğu yerler var.
Darwin bunların zamanındaki görüntüsüyle hiçbir alakası yok.
Hiçbir alakası yok.
İçi su dolu bir baloncuk değil yani bu şu anki bildiğimiz hücrenin yapısı. Evet. Tamamen bakıyoruz burada mesela resimde gördük biraz önce. Hı hı. Yani o kadar detaylı ki yani bütün parçalarının da bir anda olması gerekiyor ki işlevi görebilsin.
Evet.
Yoksa hücre yaşamını devam ettiremiyor. Dolayısıyla bulunduğu canlı da yaşamını devam ettiremiyor.
Evet hocam. Bakın bilim adamları hücrenin bu kompleksliği karşısında ne söylüyorlar onu inceleyelim. Michael Denton isimli moleküler biyolog profesör şöyle söylüyor. Moleküler biyoloji tarafından ortaya konan hayatın gerçek yönünü anlayabilmek için bir hücreyi çapı 20 kilometre olan Londra ve New York gibi büyük bir şehrin büyüklüğüne ulaşana kadar milyonlarca kez büyütmeliyiz. Çünkü büyütürsek daha detaylı görürüz diyor kompleksini. Bunun sonucunda karşınıza üstün bir kompleksliğe ve mükemmel bir tasarıma sahip bir yapı çıkacaktır. Hücrenin yüzeyinde sürekli olarak bazı maddelerin giriş ve çıkışına yarayan ve bir uzay gemisinin liman çıkışlarını andıran milyonlarca kapı görülür. Eğer bu kapılardan birinden içeriye girme imkanımız olsa, kendimize dünyanın en muhteşem teknolojisinin ve insanı hayrete düşüren bir kompleksin içinde buluruz. İnsan zekasının yapımı olan her ürünün çok üstündeki bu komplekslik, bizim düşünme kapasitemizin çok üstündedir ve şans kavramını tamamen ortadan kaldırmaktadır diyor bakın. Yani kendisi moleküler biyolog ve çok detaylı olarak incelemelerde bulundu hücrede ve moleküler biyoloji konularında. Ve ne diyor bakın en son cümlesinde? Tesadüfen oluşma ihtimalinden çok çok uzak diyor. Şimdi işte daha iyi anlıyoruz. Çünkü Charles Darwin döneminde hücrenin görülebilen yapısından bahsettik. Şu an ama biz incelediğimizde son derece kompleks organellerle karşılaşıyoruz biz girdiğimiz hücrenin içine. Genetik bilginin saklı durduğu çekirdeği görüyoruz. Giriş çıkış kapıları görüyoruz hücreye. Bunlar adeta şuurlu bilinçli giriş kapıları. Ne ihtiyaç varsa, dışarıdan ne bekleniyorsa onu alıyorlar içeri. Yabancı madde girmeye çalıştığında giremiyor. Ya da beklenmeyen bir madde girmeye çalıştığında, ihtiyaç olunmayan, o da giremiyor. Adeta biz burada bir şuur görüyoruz. Maşallah. Tabii ki bu şuur, bu tasarım kimin sahibi? Allah. Allah hepsine sahip ve Allah yaratmış.
İnşallah.
Bunu net bir şekilde görüyoruz inşallah. Ve biraz önce de Akın Hocam söylediğin gibi bu çok önemli. Buradaki bir organelin eksikliği durumunda hayat hiçbir şekilde olmuyor. Hücrenin çünkü yaşamı devam edemiyor. Hücre de olmadan zaten canlılık olmuyor.
Yavaş yavaş gelişmeleri kesinlikle izin vermiyor.
Evet.
Hiçbir yani canlılıktaki hiçbir yapı yavaş yavaş gelişmeye izin vermiyor. Darwin zamanında işte içi su dolu baloncuk dolayısıyla haşa bir yaratıcı olması gerekmiyor bunların oluşması için diye bir iddiada bulmuşlardı. Zaten bunların yapısı çok basit. İşte hücreyi incelediğimiz zaman içi su dolu bir baloncuk diyorlardı. Şimdi bakın, bu Habertürk'e çıkan evrimcilerden bir tanesi söylemişti. Bu sefer de bu yapıların çok kompleks olmasının haşa yaratılmadığını bir delil olarak göstermeye kalkıyor oradaki kişi. Bakın iki türlü de, yani amacın inkar etmek olduğu o kadar belli ki, Darwin zamanında bunların yapıları zaten çok basit, dolayısıyla kendi kendine oluşur diyorlardı. Şimdi bunların yapıları çok kompleks, dolayısıyla haşa niye Allah bu kadar kompleks yaratsın? Bunlar yine yaratılmamıştır diye iddialarda bulunuyorlar. Bakın ayette Allah, şeytan Allah'a sığınırım, sana nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak, artık onların bir yola güçleri yetmemektedir. İsra suresi 48. ayette. Yani ne olursa olsun amaç inkar. Mesela şeytan Allah'a sığınırım başka bir ayette, onların üzerlerine gökler, gökyüzünden bir kapı açsak, oradan yukarı yükselseler de mutlaka gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz diyeceklerdir. Bakın yani gökyüzüne çıkartılsa ve kapı açılsa dua ediyor Allah, biz büyülendik, gözlerimiz döndü herhalde diyecekler. Yani hiçbir şekilde mucizeyi kabul etmeme gibi bir inat olduğunu görüyoruz inkar eden bir insanda. Yani ne olursa olsun tamamen tam tersi bir mantık kuruyor anında. Yani amaç inkar etmek olduğu için tamamen mantığını o an değiştirebiliyor. Zaten siz birbiriyle çelişkili sözler içerisindesiniz buyuruyor Allah. Çünkü hakkı ve doğruyu savunmadıkları için ne olsa duruma göre ağız değiştiriyorlar ve farklı bir mantıkla, farklı bir örnekle hemen inkara yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Biz canlılıktaki kompleksliğe baktığımız zaman muhteşem bir sanat görüyoruz. Birincisi, hücrenin bir anda bütün organelleriyle var olması gerekiyor. Bu bir anda yaratılması gerektiğini bize gösteriyor. Bu kadar kompleks yapı ve bu kadar bilginin olması da bir bilgi sahibinin olması gerektiğini gösteriyor. Çünkü biz herhangi bir yere baktığımız zaman birkaç harflik bir isim dahi görsek, bunu birisinin yazdığını mutlaka söyleriz. Aklı başında, akli dengesi yerindeyse bir insanın. Hücreye baktığımızda 3.2 milyar harf var ve bu tamamen hücrenin yaşamını devam ettirmesine ve üremesine yönelik bulunduğu canlının bilgilerini içeren bir DNA olduğunu görüyoruz. 3.2 milyar harf fin, o zaman yazan kim? Kodlayan DNA içerisine kim diye sorulması gerekiyor. Onu da hiç şüphesiz Allah olduğunu biliyoruz inşallah. Bize de Allah Kur'an'da kendini tanıtıyor inşallah.
İnşallah. İki evi olabilir miyiz? Biz dün tanıtmıştık, bundan sonra her gün gösterelim. Bizim Twitter hesabımız var. Buradan bütün izleyicilerimiz bize anında ulaşabilirler. A9 TV Sohbet. Dün de arkadaşlarımız ulaşmışlardı ve istedikleri sorulara sormuş. Biz de cevaplamıştık. Buradan ulaşabilirsiniz. A9 TV Sohbet'ten inşallah. Şimdi hücrenin detaylarına devam edelim inşallah.
İnşallah.
Şimdi hücrede neler var? Hücre canlılık dediğimiz konunun yaşayan en küçük birimine hücre deniliyor. Bir canlının en küçük birimine hücre deniliyor. Ve tek bir hücre olarak yaşayan canlılar da var. Az önce Erdem'in anlattığı gibi. Hücrenin içerisindeki organeller her biri muazzam ayrı bir detaya sahip. Ve canlı burada yaşarken hücrenin içerisinde de, yani hücre yaşıyorsa canlı yaşıyor. Mesela insan için 100 trilyon tane hücre var. 100 trilyon tane ayrı yaşayan bir birim var içinde. Hücre öyle düşünmek gerekiyor. Evet. Onların her birinin ayrı koordinasyonu sonucunda ancak canlılık vuku bulabiliyor. Mesela hücrenin içerisinde neler var? Burada özel bir zırhla kapalı olan ne var? Çekirdek var. Çekirdeğin içerisinde de ne var? Çekirdekçik var. Burada DNA'nın, hücrenin en değerli varlığının kapalı kapılar ardında birbirine katlı olarak koruma altında tutulduğunu görüyoruz. Burası öyle bir yer ki, şurada izleyicilerimiz seçebiliyordur, küçük noktalar var. Bunlar por denilen hücrenin içerisindeki milyarlarca farklı element ve molekülden sadece hücrenin içindeki nükleusa, yani DNA'nın olduğu bölüme yetkisi olanların alındığı özel kapı. Bu kapının kimyasını bulan bilim adamına Nobel ödülü verildi mesela. Sırf kapının orada olduğunu gösterdi diye. Çünkü 20 bin, 30 bin ayrı proteinin birleşmesiyle oluşan çok kompleks bir yapı. Hücrenin içerisinde enerji üretim santralleri var. Burada gördüğünüz gibi çomak şeklinde mitokondriler. Hücrenin içerisinde protein sentezinin yapıldığı ve devamlı da Golgi aygıtına bağlı olan endoplazmik redikulum adı verilen besin ve çeşitli maddelerin taşınma işlemini de yapan yapı var. Ve çeşitli sentezlerin, makromoleküllerin oluşturulduğu, buradan seçemem, lizozom var. Ondan sonra hücrenin içerisinde yine birçok görevi üstlenen, mesela endozomlar var, yıkımda görevli birimler var. Hücre de kendi içerisinde bayağı detaylı bir yapı yani.
Evet.
Bunu ünlü moleküler biyolog söylediğim gibi Michael Danton, eğer büyütecek olursak koskoca bir şehrin kompleksliğine benzetiyor. Şimdi hücrenin içerisine girelim. Girerken bir kere daha hücrenin içerisinde bizi kim karşılıyor? Hücre zarı karşılıyor. Hücre zarının içerisine girdiğimizde ise, şimdi şu hücre zarından bir daha başa alayım tekrar. Burada gördüğümüz gibi bu insan hücresinin zarı. Membran deniliyor buna. İç kısmında suyu fosfolipid bilayer denilen iki katmanlı fosfolipid bir yapı var. Yüzde büyük bir çoğunluğunu, %65'ini protein oluşturuyor bu hücre zarının. Geri kalanında lipid molekülleri ve çok az bir kısmında karbonhidrat oluşturuyor. Burada görmüş olduğumuz dev moleküller ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bunlar hücre zarına tutturulmuş hangi maddenin içeri alınacağına karar veren gümrük kapıları. Proteinler, intermembran protein deniliyor bunlara. Eğer gelen madde bunlar tarafından tanınırsa içeri alınıyor, tanınmazsa içeri alınmıyor. Ve tamamıyla hücre zarı, proteinler ve lipidlerden oluşan bu kompleks hücrenin neye ihtiyacı olduğuna karar veren, neye ihtiyacı olmadığına da karar verip içeri almayan, bir kere bilinç ve şuur gösteren çok çok özel bir yapı. Hücrenin içerisine girdiğimizde ise hücrenin zarına doğru, buradaki plazma zarı da deniliyor buna. Bakın direkt sütunlar görüyoruz. Her bir sütunda birbiriyle bağdaştırılmış filamentlerle sağlamlaştırılmış vaziyette. Bu sayede hücre içi sitoplazma denilen yarı sıvı, yarı katı, kolloidal bir özellik gösteren bu yapı 3 boyutlu halini muhafaza ediyor. Peki bu iskeleti kim yapıyor? Hücre yapıyor. Kendisi yapıyor yine. Hücre kendi içini, bütün kendi içini kendisi yapıyor. Ve bunu yaparken proteinleri kullanıyor. İçinde görmüş olduğumuz bu kadar fazla mikrotübül var. Bunlar sütunlar, iskelet yapıları oluşturuyor. Eğer işe yaramazsa da tekrar bozuluyor. Yani monomerlerine ayrılıyor. Tekrar yapısı kullanılıyor. Şimdi burada ne görüyoruz? Bir proteinin bu mikrotübüller üzerinde taşınmasını görüyoruz. Taşıyan kim? O da protein. Ne taşıyor? Yine protein taşıyor. Hücrenin büyük bir kısmını oluşturan proteinler yaşamı sağlayan mikro motorlar. Ve Allah bize 21. yüzyıldaki elektron mikroskopu teknolojisiyle insana benzer bir yürüme hadisesini orada bize gösteriyor inşallah. Havada da uçan, direkt sıvının içerisinde de yüzen proteinler var. Ve dünyanın en küçük motorunu görüyoruz. Bu da ATP sintaz motoru. İlk gösterdiğimiz mitokondrilerin zarında bulunuyor. Ve bu zar ve bu yapı hücrenin mitokondrinin iç zarında bulunup dışarıdaki hidrojen iyonlarının atom enerjisini kullanıp kimyasal enerjiye, ATP'ye çeviren özel, çok özel bir motor. Bu olmazsa ne oluyor? Canlılık olamıyor. Ve devam ettiğimizde de bu motorun, bu organellerin, bütün bu sistemlerin dünyada var olduğu tespit edilen ilk hücrede zaten var olduğunu ve tam olduğunu görüyoruz. Siyanobakterilerin fosilleri var. Ona da bu yapılar bütün ihtişamıyla ve %100 tam bir şekilde durduğunu görüyoruz. Peki proteinler ve DNA dedik. İçine nükleus var dedik. Senin özel eklemek istediğin bir şey varsa tamam. Şimdi kromozom dediğimiz yapılarda nükleusun, çekirdeğin içerisinde ne bulunuyor? DNA. Çekirdek hücreyi yönetiyor dedin. Çekirdek hücreyi nasıl yönetiyor? DNA'daki bilgiye göre yönetiyor. Aslında hücreyi yöneten DNA. Aslında hücreyi yöneten DNA'nın içindeki bilginin kendisi.
Kullanma kılavuzu gibi düşünebiliriz.
Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzunu kim oraya koyar? O ürünü üreten firma koyar değil mi? Yani benzetme için söylüyorum. Burada bir tane kumanda var. Buraya daha komple. Burada bilgisayar var. Bunun kullanma kılavuzu var mı? Açma talimatı var mı? Var. O açma talimatını, kullanma talimatını oraya kim koyuyor? Bu ürünü üreten kimse o koyuyor. Bu ürünü üreten kimse kullanma kılavuzunu yapıyor. Kullanma kılavuzunu kime gösteriyor? Kullanacak kişiye gösteriyor. Ne burada? üreten insan ne de kullanan insan. Allah yaratıyor, Allah oradaki hücrelerde, proteinlere bunu kullandırtıyor zahiren. Biz sadece yaşıyoruz. Allah hepsini ikame ettiriyor, hepsini devam ettiriyor, yaşamını daim ettiriyor inşallah. Peki kromozom dediğimiz yapı ne? Şimdi onunla ilgili hemen videomuzu göstereyim.
Biraz önce hücre zarının oradaki protein yapılarından bahsettin Onur Hocam. Yani orada mesela geleni tanıyor gibi bir ifade kullandın.
Evet.
İşte işine yaramayanı almıyor içeri. İşine yarayanı alıyor. Ya biz burada proteinlerden bahsediyoruz. Daha da detayına indiğimizde atomlar. Atomların da daha detayına indiğimiz zaman içi boş zaten, bir şey yok içerisinde. İşte bir çekirdekte etrafında dönen elektronlardan bahsediyoruz. Yani bu proteinlerin gözü yok. Aklı yok, beyni yok, şuuru yok. Hiçbir şekilde bir akıl alameti gösterecek bir yapıları da yok. Ama insandan daha büyük bir akıl gösteriyorlar. Mesela insana söylüyorsunuz, bu senin işine yarar mı diyor. İnsan bu ne diyor zaten. Yani bu madde nedir diyor. Maddenin ne olduğunu anlayamıyor. O protein yapısı, gözle göremeyeceğimiz yapı, o maddenin ne olduğunu anlıyor. Artı hücre içerisinde işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Yarıyorsa ne kadar yarıyor onu da söylüyor. Ne kadar sürede söylüyor? Bir an içerisinde söylüyor. Yani saniyenin daha kısa bir süresi içerisinde söylüyor. Bu proteinler ayrıca kendi kafalarına göre de hareket etmiyorlar. Bütün o girişlerin hepsi birbirinden haberli. Bir yerden eğer bir madde alımı oluyorsa, diğer yerde bundan haberdar olup gerekli madde mesela yeteri kadar alınmışsa onu almıyor. Siz böyle bir sistem kurmak için yani on binlerce dolar, yüz binlerce dolarlık yazılımlar yaptırmanız lazım. Bu yazılımları kullanacak işte üniversite mezunu aklı başında, insanların başında oturuyor olması gerekiyor. Ve bu konunun eğitimini almış. Ondan sonra ancak böyle bir sistemi uygularsınız. Nasıl uygularsınız? Bayağı bir aksaklıklarla uygularsınız. Bayağı bir hata olur. Biz burada ne eğitim almış hücrelerden bahsediyoruz, ne işte bir yazılımdan bahsediyoruz. Hiçbir şey yok. Proteinler var. Bir madde işimize yarıyor mu? Yarıyor. Evet, içeri alıyoruz. Yaramıyor, almıyoruz. Şu anda bu maddeye yeteri kadar var. O yüzden almıyoruz. Ama biraz sonra tekrar alıyoruz. Buna karar veren proteinlerden bahsediyoruz. Proteinlerin dediğimiz gibi böyle bir yeteneği olması mümkün değil. Zaten sayısı belli atomlardan oluşuyor. Buradan nasıl bir sonuç çıkartıyor? Çıkartmamız gerekiyor. Allah'ın yarattığını ve hepsini anan kontrol ettiği sonucu çıkar burada. Yani kendi aklı olmadığına göre ve tesadüfen de oluşamayacağına göre, doğada kendinden oluşamayacağına göre bir anda yaratılmış ve her an Allah tarafından da yaratılmaya ve kontrol edilmeye devam ediyor inşallah.
Evet, bu gerçekten çok açık inşallah. Samimi gözle bakan herkes bu sonucu görür. Biraz önce kullanma kılavuzu örneği verdin Onur Hocam. Aklımıza tabii şu geldi. Hani o ürünü üretmeyen bir kişi ve bilmiyor, onun kullanma kılavuzunu koyabilir mi onun içine? Koyamaz. Mümkün
bilen
değil bu.
Bilen yapar tabii.
Tabii. Yani onu her şeyiyle bilen koyabilir o kullanma kılavuzunu, dediğin gibi. Çünkü o kullanma kılavuzunu koymayı da bilecek o. Onu yapan. Evet. Şimdi evrimcilerin ama iddia ettiği, işte ilk başta sorduğum soru olmuş oluyor. Böyle saçma bir şey iddia ediyorlar. Yani evet. Doğa, değil mi? Doğa mutasyonlar, doğal seleksiyonlar sonucu oluştu diyor. Ve kullanma kılavuzunu da o koydu içine diyor.
Evet, yani geçenlerde
doğanın bunu bilemeyeceği çok açık.
Doğru. Geçenlerde bir de hani böyle araştırma yaparken şeyi fark ettim. Şimdi mutasyonlara karşı mesela bağışıklık sisteminin bir önlemi var. Yani
var tabii, evet.
Mutasyon olduğu zaman o hücreyi fark edip öldürmeye yönelik, parçalamaya yönelik bir girişimi var bağışıklık sisteminin. Mesela günde aslında normal bir insan 100 kere kanser oluyor. Yani 100 tane kanser hücresi normalde insan vücudunda oluşuyor mutasyonlar nedeniyle, yanlış üretimler veyahut da. Vücut bunu fark edip bağışıklık sistemi iptal ediyor o hücreleri, yok ediyor. Şimdi evrimcilerin iddiası ne olmuş oluyor bakın. Yani felaket bir iddia ettikleri, bir iddia ortaya attıkları şuradan da belli. Bu mekanizmaların tamamını kim yazıyor diyoruz? Mutasyonlar yazıyor diyor. Senin iddiana göre o zaman mutasyonlar mutant hücreleri yok edecek, yani mutasyonu engelleyecek bir sistemi, mutasyonlar sistemini yazmış oluyor. Yani öyle bir mutasyon ki bu, kendisinin etkisini engelleyecek bir sistem yazıyor DNA içerisine. Şimdi bunun neresi akılla bağdaşıyor, neresi mantıkla bağdaşıyor? O zaman bu insan gelişimini durduracak bir şey. Değil mi? Madem insanlar, canlılar mutasyonla gelişiyor, mutasyonla ilerliyor diyorsunuz. Mutasyon kendisini, etkisini engelleyecek bir sistem yazıyorsa vücut içerisine ve mutant hücrelerin ölümünü sağlayacak bir sistem yazıyorsa kendi sonunu getirmiş oluyor o zaman bu mutasyon. Yani o kadar mantıksız ki nereden tutsanız elinizde kalıyor bu evrim teorisinin iddiaları. Kendi işlerinde milyar kez çelişiyorlar kendi söyledikleriyle. Bu da onlardan bir tanesi inşallah.
Evet. O zaman mutasyon dedin, DNA'ya girelim inşallah. Ondan biraz bahsedelim. Evet, şimdi videomuzu gösteriyorum. Burada ne görüyoruz? Milyarlarca harf var. Erdem'in az önce bahsettiği kromozomlar. Bunlar nükleusta bulunuyor. Hücrenin şu an içindeyiz. 23 tane kromozom, 23 tane anneden, 23 tane babadan toplam 46 tane kromozom var. Bu her 23 kromozomun birer kromozomu eşey kromozomları, insanın cinsiyetini belli ediyor. XY olduğu zaman erkek, XX olduğu zaman bayan oluyor. Bu her bir kromozomun içerisinde dev bir veri bankası. Bunların her birinin içerisinde bütün insanın, tüm şu an kadar yaşamış bütün insanların her birinin içerisinde bilginin, bulunan bilginin hepsi, neredeyse tamamı var. Ve bu bilgi anne ve babadan gelen bilgiyle birleşerek baskın olanın fenotipte görülmesi şeklinde, yani baskın olan genin vücudun fiziğine yansıması şeklinde devam ediyor nesilden nesile. Ama bilgi kaybolmuyor. Bilgi var. Sadece o an orada baskın olan gen dışa vuruyor. Yani hangi mesela bir kitapta birçok bilgi var. O an okunması gereken sadece okunuyor ve o bilgi orada kullanılıyor. Ve o şekilde devam ediyor. Başka bir zamanda başka bilgi okunuyor. Peki bu bilgi nasıl okunuyor? Bakın izleyelim. O az önce göstermiş olduğum milyarlarca harften şimdi işimize yarayanı hücre biliyor. İşimize yarayan bilgiyi kopyalıyor oradan. Kopyaladığı bilginin içerisinden sadece özel bir satırı çıkartıyor. Onun da içerisinden cümleleri seçiyor. Sadece işine yarayan cümleyi alıyor ve ne yapıyor? Protein sentezine gönderiyor. Peki, şimdi biraz sonra protein sentezini de göreceğiz. Sadece işe yarayan cümlelerin kesildikten sonra ana bilgi bankasından proteine dönüşmesini göreceğiz.
Hocam şimdi, burada bir harf fazla gelse engelliyor mu proteinin oluşmasını, bozuyor mu?
Tabii. Yani bir harfte zaten insanın veya bütün canlılarda ne oluyor o zaman? Ölüm hadisesi meydana geliyor veya çok ciddi hastalıklar oluyor. Mutasyonun faydalısı veya çok şey bile etkisiz olanı çok az görünen bir örnek.
Çok hassas İnşallah. Bir orada faydalısı seçim görüyoruz biz
zaten. Evet. Maşallah. Hiçbir faydalı mutasyon olmadığı gibi etkisi hiç olmayan mutasyon da çok az. İlla ki bir şekilde zarar veriyor. Yani mesela o dokunun veya o fonksiyonun çalışmaması, çalışmayan bir fonksiyon olması hasebiyle yük teşkil ediyor. Sistem bu sefer onu taşımak zorunda kalıyor. Onun yaptığı fonksiyon olmadan gidebildiği kadar gidiyor. Ama muhakkak ileriki zamanda o da bir zarara dönüşebiliyor. Ve bu sayede bundan dolayı her türlü hata illaki zarara dönüşüyor. Ve bu mutasyon olayı zaten Allah'ın dilemesiyle her an olabilecek bir hadise. Çünkü mesela insanlar güneşleniyor yazın, değil mi? Güneş geldiği zaman. Güneşin içerisinde zararlı ışınlar da var. Az da olsa atmosferden zararlı ışınlar da geliyor. Öğle saatlerine çıkmayın deniliyor mesela. Neden? Çünkü güneş ışınları çok dik geliyor ve onun içerisinde az da olsa ultraviyole de var. Yani çok dik geldiği zaman güneş ışını, derinin, bizim normalde derimiz bizi güneşten korur. Ama çok kuvvetli bir ışık geldiği zaman, öğle saatlerinde olduğu gibi, bu derinin altına nüfuz edebiliyor. Nüfuz ettiği zaman da o zararlı ışınlar derimizin altındaki hücrelerde adeninle timin arasındaki bağı koparıp timinin karşısına, bu harfleri izleyicilerimiz artık herhalde biliyorlardır, ATGC isimli, adenin, guanin, sitozin ve timin isimli 4 tane harften oluşuyor DNA alfabesi. Bütün canlıların ifadesi de bu 4 harften oluyor. 4 harfin yan yana getirdiği kelimeler ve cümleler canlılığın ifadesi oluyor. Kendisini o şekilde anlatıyor vücudun içerisindeki reaksiyonlar. Güneş ışınlarının etkisiyle bu timinin karşısındaki adenin kopup yerine timin geliyor. Ve timin dimerleri oluşuyor. Bu dimerler zararlı hadiseler ve ciltte çeşitli enfeksiyonlara sebep olabiliyorlar. Sırf bunu düzeltmek için bile özel fotoliyaz enzimi var. Sırf bunun için foto, yani ışıktan dolayı olabilecek mutasyonu görüp, tespit edip, oradaki yanlışlıkla mutasyon sonucu bağlanmış timini koparıp, yerine tekrar doğru olan adenini takıyor. Sırf bunun için bir protein var. Devreye geziyor. Oradaki hücrelerde. Bu sadece bir tane örnek. Bunun dışında birçok mutasyon olabilir. Ama bunu düzeltici birçok etken var. Mesela bir başkası da Bass Flippers isimli. Flipper ismi, yani Yunus demek Flipper. Enzimin fiziksel olarak yaptığı hareketten dolayı Flipper ismini vermişler. Genelde Yunuslar böyle hani dönerek bu havuzlarda insanlar gösteriler yaparken böyle dönerek artistik bir yüzme şeklini ortaya koyabiliyorlar ya. Bu enzim de DNA'nın çevresinde, özellikle DNA replikasyon, yani hücre bölündükten, DNA kopyalandıktan sonra, DNA'nın tamamı kopyalanıyor mesela. Veya bir kısmından özellikle protein sentezi oluyor veya bir kısmı işlem görüyor. Ondan sonra bu base flippers'lar geziyor DNA'da sürekli. Nükleusun içinde, kromozomların içerisinde DNA'nın üzerinde tur atıyor. Tam 360 derece dönüyor. Ve nükleotidin tam doğru olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediyor.
Maşallah.
Şimdi anlattığımız olayda sanki göz var, kamera var, kontrol eden bir beyin ve şuur var. Neyin ne olduğunu orada aydınlık bir ortamda görüp, gözleriyle idrak edip, aa bu doğru, bu yanlış diyebilecek bir şuur addeden bir mekanizma bahsediyor gibi konuşuyoruz. Halbuki öyle bir şuur yok, öyle bir makine de yok, göz de yok, ışık da yok. Kapkaranlık ortam. Ne göz var, ne bir şey var. Orada gözlemleyen yok yani. Ve görüntüyü alıp yorumlayacak bir sinir de yok, beyin de yok yani. Söylediğim gibi moleküller, yani proteinler, DNA'nın çevresinde devreye geziyorlar. Yanlış olanı biliyor. Bilme kabiliyetine sahip. Bilmek yani. Bir bilgiye dayanan insanoğlu nasıl bilir bir şeyi? Biliyordur çünkü, bilgisi vardır. Beynindeki sinir hücrelerinde, değil mi? Hafızasında o bilginin ne olduğu saklıdır, ona tutuluyordur. O da o gözlem sonucunda onun yanlış veya doğru olduğunu bilir mesela insan. Akıl gösterir, irade gösterir, doğru veya yanlışı idrak ederek, bilgiye dayanarak tespit eder. Molekül neye dayanarak doğruyu ve yanlışı tespit etmektedir? Bu çok önemli bir nokta. Bugün de bilimin moleküllerdeki, yani proteinlerdeki şuuru açıklayamaması, yani maddi olarak bir şeyle açıklayamamasının sebebi, Allah'ın her zerreye olduğu gibi bütün moleküllere, hücreye, insanların bütün her kısmını an ve an kontrol etmesiyle çünkü mümkün olmaktadır. Dolayısıyla materyalist hiçbir literatürle bu açıklanamamaktadır inşallah. Ama ileride tabii ki bütün bilim Allah'ı zikredeceği için, Allah'ın varlığını anlatacağı için çok rahat anlatılacak hadiseler olacaktır inşallah. Mutasyonla ve mutasyonla olabilecek hastalıklar ve bunun için görevli enzimleri şimdi kısaca anlattık. Proteinler nasıl oluşuyor? Protein kopyalanıyor, hücrenin içerisinde nereye götürülüyor ve nasıl oluşuyor? Şimdi onunla ilgili hemen kısa videomuzu izleyelim inşallah. Burada o DNA dediğimiz DNA'nın iplikçini görüyoruz. Angstrom boyutlarında, yani milimetrenin milyonda biri boyutlarında, milyonda ikisi boyutunda bir iplikçik. Şimdi çeşitli enzimler geldi. Enzimler proteinler. Proteinler DNA'yı çok iyi biliyor. Ve DNA'yı ikiye ayırıp, çok ayrıntıya girmeden bahsedelim. İçerisindeki özellikle bilgi olan yeri bilip, oraya bağlanıp, oradaki bilgiyi kopyalıyorlar. Şimdi DNA'dan kopyalanan bilgi, şu an kopyalama işlemini görüyorsunuz. DNA'nın üzerinde neler var? Bakın burada harfler var. Bunların her birisi o ATGC dediğimiz harfler. Bunların karşısına belli bir kurala göre A'nın karşısına T, G'nin karşısına C gelecek şekilde kopyalama oluyor. RNA'da ise timin yerine urasil amino asiti geliyor. Bakın kopyalanan şimdi RNA, DNA vardı değil mi? DNA'mız vardı. Kopyalandı, RNA oldu.
Kopyalanan parçasına RNA deniyor.
Evet, kopyalanan parçasına RNA deniliyor. RNA nedir? Eşittir kopya. Fakat bu kopya olduğu için ve proteinin bilgisini taşıyan, tabiri caizse elçi olduğu için, haberci olduğu için, haber çünkü taşıyor, bilgi taşıyor. Buna messenger RNA ismi veriliyor ve mRNA adı veriliyor. İlk kopyanın adı mRNA. Şimdi DNA'dan aldı kopyayı. Daha doğrusu kendisi zaten kopya. Bu da bir şey kopyalamıyor yani. O da yani kendi zaten kopya oluşuyor. Kopya oluyor zaten. Bunları böyle tutan eller de yok. Binlerce farklı enzimcik var. Küçük proteinler. Bunların birleşmesinden mesela öyle tarif edelim. El oluşuyor mesela. 100 bin tane protein birleşip el oluşturuyor. Ve orada kopyalama işlemini yapıyor mesela. İşlem yapan bir el oluyor. İşlem bittiği zaman hepsi dağılıyor. Hücrenin çeşitli yerlerine gidiyor. Yani öyle anlatalım daha rahat anlaşılsın diye. Sonra başka bir mesela mekanizma oluşuyor. Motor gibi. O da o kopyayı alıp hücrenin dışına taşıyor. Tabii bu aşamada birçok yine işlemler oluyor. Çok ayrıntılı işlenmelerden geçiyor kopya. Tasnif ediliyor diyelim. Nasıl bir kitap basılacağı zaman direkt ham taslak basılmaz. Bir tasnif edilir. Düzeltmelerden geçer. Tasih olur. Değil mi? Ozaliti çıkar. Ondan sonra en son matbaaya gider. Artık tam basmaya hazırdır matbaa. Sonra kitabı basar. Bütün düzenlemeler yapılmıştır. Onun için şimdi bu ilk kopyadan mRNA hemen matbaaya gitmiyor. Bunun evvela üstünden bir işlemler geçiyor. Geçtikten sonra bu işlemler hücrenin dışına ondan sonra alınıyor. Çekirdeğin dışına. DNA'nın bulunduğu bölgeden dışarı alınıyor. Ondan sonra da onun üzerine ribozomlar gelip kitabı basıyorlar. Yani proteini basıyorlar. Bakın şimdi onu izleyelim. Buradan çıkıyor. Şimdi bu kapı da az önce yanlış söyledim. 20 bin 30 bin dedim. Burada 3000 4000 tane protein, 50 farklı tip protein birleşiyor. 2000-3000 adet parça var. 50 de farklı parça var yani. 50 farklı parçadan oluşuyor. Bu kapıdan geçme yetkisine sahip geçip dışarı gidiyor. Burada bunu tespit eden ribozomlar var ki tabii ribozomlar bu kadar büyük değil. Burada biraz büyük olarak çizilmiş anlaşılsın diye. Burada da şimdi tRNA denen, bakın şimdi mavi renkte burada gelen her bir RNA biçimi, bu da RNA. Yani gelen mRNA'ydı, messenger RNA. Buraya gelen de tRNA. tRNA'nın adının T olması da transfer. Neyi transfer ediyor, neyi taşıyor, transport ediyor? Amino asitleri taşıyor. Amino asitler ne? Her bir proteinin birimi. Bir harfi. Proteinin harfine de amino asit deniliyor. tRNA'lar da bunları taşıyor. Hücrenin içerisinde bunlardan kaç tane var? Milyarlarca var. Hazır halde bulunuyor. Az önce anlattığım sitoplazmanın içerisinde sürekli sentez edilerek o yapının içerisinde bulunuyor. Hazır olarak bulunuyor. Ve lazım olduğu an, yani şey gibi, denizin içerisinde bir makine var, çalışıyor. Oradaki bir şifre var. Onu ekrandan bak gösterelim, daha ayrıntılı olur. Burada bakın hep bir şifre var. Mesela ne yazıyor burada? C-U-A. Bunun karşısına ne geliyor? G-A-U geliyor, değil mi? Bu bir dilin çevrilmesi. Burada bir DNA dili var, protein dili var. Fakat bu dili çeviren, bu dili bilen, bu tRNA'ların taşıdığı ucunda da ne var? Amino asitler var. Bakın getiriyor, bir tane daha bağladı.
Şimdi diğeri sonraki getiriyor. Sonraki harfler farklı oldu ya.
Bir tane. Evet.
Tam gelmesi gereken harf geliyor oraya, değil
evet.
mi? O çok önemli.
Evet. Evet. Şu an biz ribozomun içindeyiz. Ribozomun içerisinde olan bir hadiseyi anlatıyoruz. Buradaki harf üçlü birimler halinde olup karşısındaki kurala uygun bir şekilde üçlü harf geldiği anda o zaman amino asit diğer amino asit zinciriyle birleşip diğer yükünü bırakan tRNA ayrılıyor.
Bakın bu çok mucizevi maşallah. tRNA binlerce var diyoruz değil mi sitoplazmada?
Milyarlarca var.
Milyarlarca var. Tam o an o üç harflik tRNA olması gereken RNA geliyor. Maşallah.
Yani orada da sanki o az önce bahsettiğimiz el gibi bin tane mesela protein bir el yapıyor. Suyun içerisinde bir de göz yapıyor diyelim. Bir de akıl yapıyor diyelim. Bakıyor GAU. O zaman bunun karşısında ne gelecek? CUG gelecek mesela. Buna uygun tRNA şifresi lazım. Hemen o şifreyi alıyor el getiriyor buraya koyuyor. Ondan sonraki ne? Başka. Hemen onu alıyor buraya geliyor. Ama o an sıvının içerisinde kapkaranlık ortamda göz yok, kulak yok, el de yok aslında. Anlaşılsın diye olan işlemi böyle anlatıyoruz. El tutuyor, tRNA'yı getiriyor. El tutuyor, tRNA'yı getiriyor. Hızın anlaşılması açısından ise, onu bak göstereyim. Şimdi tek videoda kısa bir şey göstereceğim. tRNA geldi, bağlandı. Bir tRNA geldi, bağlandı. Bu bağlandıktan sonra ikinci tRNA geliyor ya mesela şuradan. tRNA elini almış, amino asit geliyor şimdi değil mi? Hızlıca buradan, kapıdan içeri girecek. Neden? Çünkü sırada o var. şu an itibariyle ribozoma girip bırakıp çıkması için geçen süre ne kadar biliyor musunuz? 4,5 nanosaniye. 1 nanosaniye ne kadar? 1 saniyenin milyarda biri. 4,5 nanosaniyede
250 ribozom yaklaşık.
Evet, ribozomun içerisindeki şifre doğru mu yanlış mı tespit edilip doğru tRNA içeri alınıp amino asiti ribozomun içerisine bırakıyor. Bunun için yani kavrama süresi şifreyi 4,5 nanosaniye. Biz onun için diyoruz ki saniyede binlerce protein üretilebiliyor. Tabii bu esnada birçok DNA'nın bölgesinden birçok ribozom, birçok mRNA, binlerce, milyonlarca aynı anda işlem yapıyorlar gerektiği zaman. Gerekli proteinleri üretebiliyorlar.
Şimdi hızın düşük olması mucizeyi çok kısa daha arttırıyor. Düşük. Pardon, kısa olması. Maşallah. Çünkü orada değil mi? O el dediğim şeyin el olarak tanımlıyoruz anlaşılsın diye. Seçebileceği süre çok az. Ya yani hemen alıyor, seçimi koyuyor. Seçimi zaten yok.
Evet,
seçimi alıp koyuyor. Tam olması gerekeni almış ve koymuş oluyor. Evet. Belli ki üstün bir akıl onu sürekli kontrol ediyor.
İnşallah.
Öbür türlü olma ihtimali zaten
aynen
yok.
Aynen yaratılıyor. Maşallah. Bir de o kadar mucize ki yani biz herhalde o hücrenin içerisinde olmaya kalksak yani insanın aklının ihtiyarı kalkar. Evet. Yani öyle bir mucize içerisinde kapkaranlık bir ortam ve bütün her şey şuursuz. Atomlardan oluşan proteinler ve hepsi muazzam insanüstü, insanın şu anda laboratuvarda yapamadığı şeyleri saniyenin 250 milyonda biri dedi mesela hocam biraz önce. Saniyenin 250 milyonda biri süresinde yapıyor. İnsanların yani saniye 250 milyon yıl verseniz insanlara yapamayacağı şeyi saniyenin 250 milyonda biri sürede yapıyor. Evrimciler ne diyor? Ya bu sistemler doğada kendinden oluşmuştur. Ne olacak diyor. Yani biz burada Allah'ın sanatını görüyoruz yani. Burada maşallah. Burada tesadüf görmüyoruz. Hiçbir şekilde inşallah.
İnşallah.
Evet, o videomuzu o zaman devam edelim. Protein sentezini bitirelim. Hızlıca şimdi çok kısa bir süre içerisinde ekleniyor. Bakın bu her bir tRNA'nın getirdiği amino asitleri görüyoruz. Ne oldu? Ribozomun dışında burada artık bir polipeptit zinciri oluştu. Polipeptit zinciri çoklu amino asit zinciri demek. Daha protein diyemiyoruz. Çünkü protein işlev halinde yani işlevini yapmaya başlamış amino asit zincirine protein deniliyor. Daha henüz
tipi belli değil.
Yani yapılar bir arada ama ona böyle yine bir el veya birkaç tane el yani hamur halde diyelim. Hamur, o hamurdan şekil veriliyor yani. Yumuşak bir hamur halinde şimdi ona şekil verilip mahiyeti ortaya çıkacak. Bunun ortaya çıkması için. Şimdi bakın Golgi aygıtına bu hamur şekil verecek eller de Golgi aygıta denilen aygıtın içerisinde. Bu da son yıllarda bulunmuş bir hücre organeli, Golgi aygıtı. Bakın burada şekli değişiyor. 3 boyutlu halini alıyor. Burada proteinin primer, sekonder, tersiyer ve kuarter yapıları oluyor. Birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül yapıları oluyor. Dördüncül yapıya geliyor. Kimisi de üçüncül yapıda 3 boyutlu bir şeklini aldıktan sonra kapıyı açıyor Golgi aygıtı. Tamam diyor, sen artık usta oldun diyor. Hücrede böyle bir konu yok. Yani bir öğrenme safhası yok. Ve görüyorsunuz hücrenin içerisinde maşallah devasa bir kompleks var.
Deneme yanılma da yok.
Evet.
Hataya da yer yok ve izin evet. yok.
Maşallah şu kompleksin içerisinde bakın protein sentez edildi. Golgi aygıtının içerisine geldi. Hamura 3 boyutlu şekli verildi. Sen şu an %100 işini yapabilecek bir uzmansın artık denilip kapı açılıyor ve nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gönderiliyor. Ve hazır halde ki şimdi bu protein yola çıktı inşallah.
Saniyede inşallah. 2000 tane üretiliyor bir hücrede. 100 trilyon hücre var.
Maşallah. Yani. Çok muhteşem rakam. Devamını hocam aradan sonra devam edelim inşallah.
İnşallah.
Evet, sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Hücreden bahsediyorduk. Şimdi ribozomu görsellerini gösterelim. Onur hocam da biraz önce bahsetti. Evet, protein fabrikası, ribozom dedik. Proteinlerin üretildiği yer. Adeta hücreyi bir şehir gibi düşünecek olursak, şehirde ne olur? Fabrika olur. Ribozom da bu şehrin fabrikası oluyor. Sayıları hücreden hücreye farklılık gösteriyor. Yani bir ribozom yok, birçok ribozom var ve hücreden hücreye farklılık gösteriyor. Bakın ribozomlar RNA ve proteinlerden meydana geliyor. Ribozomdaki proteinler mavi renkte, RNA'lar ise turuncu renktedir. Bunların oluşmasıyla ribozom meydana gelmiş oluyor. Evet, ribozomun bir kere yeri çok önemli. Hem endoplazmik retikulüme yakın, hem de çekirdeğe yakın. Yerleri çok önemli. Şimdi endoplazmik retikuluma da işlemden geçmek üzere proteinler, üretilen proteinler sevk ediliyor. Endoplazmik retikulumda resimde gördüğümüz gibi kanal yapıları görüyoruz. Bu kanalcıklar sayesinde işte proteinler ilerliyor. Nereye ilerliyor? Üretilen protein zaten bu kanallar vesilesiyle endoplazmik retikuluma geliyor. Burada işlemden geçiyor ve tekrar bu kanalları kullanarak ilerleyip Golgi aygıtına ulaşıyor, Golgi cisimciğine. Bu üç yapının da birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Bakın burada resimde de daha iyi gösteriliyor. Çekirdeğin hemen dışında, o por dediğimiz kapıların hemen arkasında endoplazmik retikulum yer alıyor. Şimdi bu çok önemli. Çünkü bir şehir imar edilirken ne gerekir? Fabrika gerekir. Bir, fabrika peki neye yakın olur? Taşıma yollarına yakın olur fabrika. Evet. Bakın mesela eğer gemi taşımacılığı, deniz taşımacılığı yapılacaksa limana yakın olur fabrika. Eğer demir yolu kullanılacaksa yine demir yoluna yakın olur. Artık ne yol kullanılacaksa ona yakın olur. Ya da ana halterlere, taşıt yollarına yakın olur. Aynı olayı burada görüyoruz. Bakın burada dediğimiz yer gözle göremediğimiz hücrenin içinde aklı şuuru olmayan proteinlerden oluşan hücrenin içinde aynı aklı aynı şuuru görüyoruz. Üretilen ürünlerin işleneceği yere yakın bir kere bu fabrikalar. Yollara da yakın. Bu yollarla taşınıyor ve bu yollarda hem üretilen yere yakın hem işlemden geçireceği yere de yakın. Maşallah. Burada çok büyük bir tabii düzen görüyoruz. Evet, Golgi aygıtını şu an inceleyelim daha detaylı olarak. Bir hücre organeli tabii ki. Paketlenmeyi sağlıyor, depolanmayı sağlıyor aslında.
3 boyutlu haline çeviriyor proteini.
Evet, proteini 3 boyutlu haline çeviriyor. Biraz önce sen videosunu göstermiştin. Evet, şimdi mitokondriden bahsedelim hocam biraz. Mitokondri enerjinin üretildiği bir organel. Yani bir elektrik santrali olarak düşünebiliriz hücrenin. Kimyasal hücrenin içinde, pardon, mitokondri içerisinde gerçekleşen kimyasal olaylar oldukça karmaşık. Çünkü bu enerjinin üretilmesi gerekiyor. Evet, 3000'in üzerinde enzimden ayrı olarak mitokondri içerisinde yüzlerce enzim görev alıyor. Bakın bu enerjinin ortaya çıkması için mitokondri içinde görevlendirilmiş enzimler var. Ve bunlar bir değil, yüzlerce enzimden meydana geliyor. Evet, tabii biyokimyasal molekülün ismine biz ATP diyoruz hocam. Sen de detaylı olarak bahsetmiştin. Evet. Bir adeta motor gibi çalışıyor. Bir yerden alırken diğer yerden enerjiyi bırakıyor. Ve yapısında gördüğümüz gibi kıvrımlı bir yapısı var mitokondrinin. Dış zarı var, iç zarı var. Krista ve matrix denilen yapıları var.
Mesela
bu kıvrım sayesinde hocam, çok özür dilerim, yüzey alanı genişlemiş oluyor. Yani daha küçük bir alanda,
evet,
yüzey alanı daha fazla olan bir yapı meydana gelmiş oluyor.
Mesela mitokondrinin en önemli dikkat çeken özelliği bu çift zar yapısı var. Ve o dış zarla iç zar arasında da bir hidrojen iyonu konsantrasyonu var, konsantresi var. Yani diğer organellerden farklı, özellikle enerji üretimi için has olarak olan bir organel. Aynı şekilde mitokondrinin içerisinde de kendisine ait bir genom var. Bundan bir kısım proteinler olduğu gibi hücrenin merkezinde DNA'sındaki genom da ondaki proteinlerle, ondaki proteinler mitokondridekilerle tam bir uyum içerisinde. Yani mitokondri ayrı, insan hücresi ayrı olamıyor. İnsan hücresiyle mitokondri tam bir uyum halinde birlikte varlarsa ancak yaşam mümkün oluyor. Bununla ilgili evrimcilerin çok garip iddiaları oluyor. Onun için hani bu konuya değinmek istedim. Mitokondrinin içerisinde olmayan ama hücrenin içerisinde olan, hücrenin kendi DNA'sında olan öyle genler var ki ancak o genlerin ürettiği proteinlerle mitokondri hayatta kalabiliyor. Ve mitokondrinin ürettiği ATP ile ancak hücre ayakta kalabiliyor. İkisi birbirinden bağımsız, ayrı yaşam ünitesi olamıyorlar. Ancak bir birliktelik olursa, ki vücuttaki 400 bin tane protein, 100 trilyon tane hücre zaten ancak bir arada olursa canlılık oluyor. Değil mi? Ayrı olurlarsa olmuyor. Bunun bir örneğini de burada görüyoruz. Mitokondri ayrı, hücre ayrı olamıyor. Hücre ile mitokondri ancak birlikte olursa hayat olabiliyor. Evet.
Evet. Şimdi bir başka organelden bahsedelim o zaman. Lizozomdan bahsedelim. Nasıl her canlının biliyoruz ki biz sindirim sistemi var, değil mi? Bizim de sindirim sistemimiz var. Detaylı olarak da bahsetmiştik. Yine bahsederiz inşallah. Ağızla başlayan, yutakla devam eden, midede ve bağırsakta son bulan bir sindirim sistemi var. Tüm canlılarda. Neden bu? Amaç ne? Dışarıdan alınan maddenin çevrilip, işlemden geçirilip vücuda fayda sağlayacak
küçük parçalara
nesnelere, ayrılması. Küçük parçalara ayrılması parçalara. Şimdi lizozom bu işi yapıyor işte. Bakın görüntüde görüyoruz lizozomu. Yine bir zarla çevrili. Hücrenin sindirim sistemi lizozom. Bakın dışarıdan gelen yabancı proteinleri çeviriyor. Neye çeviriyor? Hücrenin o an neye ihtiyacı varsa çok farklı kimyasal işlemlerden geçirip çeviriyor. 36 farklı enzim görev yapıyor lizozomun içinde. Maşallah. Çok kompleks bir yapısı var tabii ki diğer organeller gibi. Dışarıdan gelen yabancı proteinleri de çeviriyor dedik. Bakın burada da tekrar yapısını görüyoruz. Şimdi lizozomun çok hayati bir önemi daha var bakın. Hücrenin diğer kısımlarında. Şunu sağlıyor lizozom. Bir hücre öldüğünde, hücrenin ölümü gerçekleştiğinde lizozom zarını eritiyor. Lizozom zarını eritince ne oluyor? Lizozomun içindeki o zarla kontrol halinde tutulan asidik sıvı, o sindirimi sağlayan asidik yapı hücrenin içinde serbest kalmış oluyor. Böylece hücre eriyor. Yani ölen hücreyi bir nevi aslında temizlemiş oluyor maşallah. Bu da çok gerekli bir şey. Öbür türlü düşünecek olursak vücudumuzda çünkü sürekli bir dönüşüm var. Hücrelerin sürekli ölen hücreler, tekrar oluşan hücreler var. Ölen hücreler sürekli bir birikim yapardı. Ama lizozomun bu özelliği sayesinde, bu özelliğinin vesilesiyle böyle bir birikme, ölü hücreler topluluğu olmuyor. Ölü hücre bir süre sonra yok ediliyor.
Yani hem vücuttaki bütün o ölen hücrelerin parçaları hem de patojen bakteriler de oluyor küçük. O da hücrenin içerisine alındığında lizozom onu fagosit ediyor, içine alıyor. Ve ona bir sıvılar veriyor böyle. Ayrıştırıyor, bütün parçalarını ayrıştırıyor. Çok akılcı bir yöntem. Yani düşmanı tamamen parçalayıp yok etmiyor. Onu küçük parçalarına ayırıyor. Onu yapı taşlarına bölüyor. Sonra o yapı taşlarını alıp kendi vücudumuzun işine yarayacak parçalara dönüştürüyor.
Evet.
Bu geri dönüşüm
muazzam bir hadise. Evet, evet.
Çok büyük bütçeler ayırıyor normalde. Yani böyle geri dönüşümü nasıl yapabiliriz diye sürekli mesela belgesellerden de takip edenler varsa hani böyle bilim adamları sürekli işte hangi maddeyi nasıl geri dönüşümünü sağlayabiliriz diye milyarlarca dolar para harcıyorlar.
Evet.
Ve araştırmalar için. Biz burada baktığımız zaman muhteşem bir geri dönüşüm teknolojisi görüyoruz. Yani hiçbir şekilde zayi olmuyor, boşa gitmiyor. Kullanılabileceği maksimum seviyede her şey vücut içerisinde kullanılıyor inşallah.
İnşallah. Evet hocam, şimdi hücrenin içinde büyük oranda sıvı bulunuyor dedik. %75'lik bir kısmı aslında hücrenin sıvı, su. Sıvı diye nitelendirebiliriz. Şimdi bu kadar yüksek oranda bir sıvı olup da bu yapının dağılmaması, içindekilerin karışmaması normalde imkansız olurdu. Ne olmasa imkansız olurdu? Hücrenin iskelet sistemi olmasa imkansız olurdu. Bakın insandaki gibi, diğer canlılardaki gibi hücrenin de bir iskelet sistemi var. Girişte, konunun girişinde Onur Hocam videoda zaten detaylı gösterdi o sistemi ama bu yapı çok mucizevi. Çünkü hücrenin dağılıp ayrılmamasını bu yapı sağlıyor. Bakın resimde şu an görüyoruz.
Ha evet, hücre iskeleti.
Hücre iskeletini görüyoruz. Hücre bu yapılar sayesinde dağılmıyor, içine çökmüyor. Bakın şurada çizimli olarak görüyoruz. Adeta dik tutuyor, ayakta tutuyor. Çünkü bu içerideki organeller çok hassas. Çalışmaları hassas.
Evet.
Zaten çekirdekteki bilgi inanılmaz hassas DNA. Eğer bu iskelet sistemi olmasa burada başıboş bir yapı gibi bir sistem olabilirdi. Bundan dolayı da organeller zaten bozulurdu. Çekirdekteki bilgiye zarar gelirdi zaten. Dolayısıyla hiç canlılık aslında başlamadan bitmiş olurdu, sonlanmış evet. olurdu. bu yapı da hücrenin ayakta durmasını sağlayan etkenlerden birisi.
İnşallah.
İnşallah.
Maşallah. Ve aynı zamanda o şimdi senin şu göstermiş olduğun iskelet yapısı nasıl hücrenin ayakta durmasını sağlıyorsa, hücre eğer ortadan kalkacağı zaman, yani ne oluyor hücre? Endositoz oluyor, değil mi? Pardon. Yani hücre yıkımı söz konusu olduğu zaman, programlı hücre yıkımı, o zaman hücrenin ne yapması lazım? Ortadan kalkması lazım. Çünkü artık işe yaramıyor. O zaman da hücrede programlı apoptoz isimli hücre ölümü var. Bu program tatbik edilerek iskeletlerin bağ yerleri kesiliyor. Ve o hücre ayakta tutan organellerinin hayatta kalmasına vesile olan bu sistem ne olmuş oluyor? Aynı şekilde içine doğru çöküp hiçbir zaman dışarıdaki hiçbir yapıya zarar vermeden hücre kendi içerisinde ne yapıyor? Yıkım işlemini gerçekleştirmiş oluyor.
Evet.
Yani hem ayakta tutuyor, bakın onunla ilgili ben şimdi videoyu da biraz sonra göstereyim. Hem ayakta tutuyor bu sistem hücreyi, hem de ne yapıyor? Yıkılacağı zaman da çok düzgün bir biçimde yıkılmasını sağlıyor. Hı hı. Yani mesela birçok şehirde mesela fazla binalar oluyor. Bu binaları ne yapıyorlar? Yıkmak istiyorlar. Yıkacakları zaman sorun oluyor. Neden? Çünkü etrafa birçok sorun teşkil edebilir. Yıkıldığı zaman birçok zarar verebilir yıkılma esnasında. Bunu engellemek için özellikle böyle çevreye en zarar verebilecek dinamitler yerleştiriyorlar. Tam sütunların olduğu yere, tutan yerlere değil
Tedbir
mi?
Tedbir alıyorlar.
Tedbir alıyorlar, evet. Etrafına birçok şey yapıyorlar. Yoksa ne yapacak? Çevreye zarar verecek veya yıkılma esnasında istedikleri gibi olmayacak, bina asfalta değmeyecek, birçok şeyler olacak. Bunu engellemek için hücremizde muazzam bir sistem, o hücre iskeletini oluşturan bağ yerlerinden direkt kesilerek hücre kendi içerisinde hiçbir şeye zarar vermeden yıkılmış oluyor. Maşallah.
Evet.
Evet, Twitter'ımızı tekrar hatırlatalım Akın Hocam. Twitter A9TV Sohbet. Buradan izleyicilerimiz bize mesaj da aslında gönderiyorlar. Tekrar mesaj göndermeye devam ederlerse okumaya devam edebiliriz inşallah.
İnşallah.
Şimdi proteinle ilgili ben o zaman şunu anlatayım tekrar. Sen az önce neyi gösterdin? Ribozomu gösterdin. Bakın ribozomun mikro fotoğrafı da bu. Elektron mikroskopuna çekilmiş. Şimdi DNA'dan kopyalanan parça neydi? Messenger RNA. Ribozomda bu messenger RNA'daki bilgi kopyası içerisindeki bilgi değerlendirerek içerisine tRNA'lar alınarak proteine çevriliyor. Fakat ribozomun içerisinde de ne var? Yine RNA var. Buna da rRNA, ribozomal RNA deniliyor. Ve RNA bunun içerisinde böyle kıvrım kıvrım katlanmış vaziyette durup bazı özel moleküllerle bu üç boyutlu şekli tutsun diye sabitleniyor. Fakat bu o kadar özel bir yapı ki bunun içerisine tRNA sağ taraftan giriyor. Ve bunun tRNA'nın içeriye girerken üzerinde taşıdığı amino asit doğru mu yanlış mı diye kontrol edilebilecek üç boyutlu şekilde bir dizayna sahip. Sırf ribozom sahip olduğu bu üç boyutlu şekildeki dizayn, Allah-u Teala tabi dizayn etmekten münezzehtir. O ol der olur. Ama olan bu tecellide ribozomdaki tasarım, buradaki muazzam yapı o kadar detaylı ki sırf tRNA'nın üstündeki amino asiti ve onun taşıdığı genetik şifreyi tanımak için son derece hassas kontrol kapıları ve geçitlere sahip. Sırf bu şekli bile muazzam bir imar hakikati inşallah. Bakın, bir geçebilir miyiz ki? Şimdi bu ribozoma tabii tRNA ne yapıyor? Giriyor, içine alınıyor. İçine alındıktan sonra ribozomlar bu RNA, mRNA bu kopyanın üzerine bağlanıp üzerinde protein üretimini yapıyorlar. Neden saniyede 2000'e kadar protein üretiliyor? Bakın çünkü bir mRNA'nın üzerine bir kere bunun gibi binlerce kopya olabilir hücrenin içerisinde aynı anda. Birçok ribozom aynı anda bağlanıyor. Bu da aşağıda hücrenin içerisinde 100 nanometre yani milimetrenin milyonda biri boyutlarında 100 katında işte 100 nanometrede bağlanmış ribozomların mRNA üzerindeki şekillerini görüyoruz.
Burada bir altın oran gözüküyor.
Evet, olabilir.
Kıvrımında.
O da olabilir. Bu da günümüz elektron mikroskobuyla çekilmiş son derece önemli bir hadise. Protein üretiminde. Maşallah.
Maşallah.
Evet.
Evet, ben de koku alma ile ilgili biraz bahsedeyim. Tabii hücrelerin hepsinin farklı farklı görevleri oluyor. Burnumuzda da koku alma hücreleri var. O hücrelerden bahsedelim. Hocamızın da Koku ve Tat Mucizesi kitabı var. Detaylı bilgi için kardeşlerimiz edinebilirler inşallah. Trilyonlarca moleküle geçit olan burnumuz gün boyunca ortalama 23.040 defa nefes alıyoruz. Aynı anda çok önemli bir işlevi daha gerçekleştiriyoruz bu sırada. Koku alma işlevi gerçekleşiyor. Tek bir nefeslik hava milyar kere trilyon sayıda molekülden meydana geliyor. Yani tek bir nefes çektiğimiz zaman milyar çarpı trilyon sayısında molekülü burnumuzdan içeri almış oluyoruz. Özel kemikler, türbin kemikler diye geçiyor, havanın bir kısmını koku alıcı bölgeye yönlendiriyorlar. Koku molekülleri burun boşluğunun üst bölümünde bulunan koku algılayıcı bölgeye varıyorlar, koku molekülleri. Burası burun deliklerinden yaklaşık 7 cm içeride ve yukarıda bulunuyor. Koku bölgesi adeta bir kimya fabrikası gibi sürekli olarak çalışıyor ve çevredeki kokuları tahlil ediyor. Bakın, geceliğin uyku halindeyken bile bu koku alma devam ediyor. Yani bir yangın durumu vesaire tarzı bir şey olursa burnumuza gelen duman kokusunu algılayabiliyoruz. Benzersiz bir yapı tabii. 10.000'den fazla kokuyu teşhis edebilme yeteneği var burnun. 10.000'den fazla kokudan bahsediyoruz. Ve tamamen hani birbirine çok yakın olan kokuları dahi atomik hassasiyette birbirinden ayırt edebiliyor. Mesela kokunun kaynağını oluşturan koku molekülleri değişik şekil ve boyutlara sahip. Mesela L karbon ile D karbon molekülleri arasında çok küçük bir fark olmasına rağmen iki molekülü çok rahat bir şekilde ayırt edilebiliyor. Bunlardan birincisi kimyon, ikincisi ise nane benzeri koktuğunu bize bildirebiliyor. Normalde çok ufak bir atomik yapı farkı olmasına rağmen iki kokuyu biz çok farklı şekilde algılayabiliyoruz burnumuzla. Yani normal çok ufak bir fark var ama bize çok farklı olarak olması gerektiği gibi burnumuz tarafından algılanması algılatılıyor. Koku çok farklı moleküllerden meydana geliyor. Bizim tek bir koku olarak algıladığımız aslında çok sayıda farklı molekülün meydana getirdiği bir etki. Yani biz bir koku duyuyoruz ama onun içinde çok fazla madde olabiliyor. Mesela beyaz ekmek kokusunda 70 değişik koku molekülü var. O 70 değişik koku molekülünün birleşimiyle biz öyle tek bir koku duyuyoruz. Mesela kahvede 150 tane ayrı kimyasal var. Hepsi aslında 150'si birden geliyor. Ama biz tek bir kahve kokusu olarak algılıyoruz bunu. Mesela yine kaliteli bir parfüm düşünecek olursak 500 civarında maddenin karışımı. Ama 500 ayrı madde kokusu değil, tek bir maddenin kokusu bize geliyor. Ve biz onu tek bir koku olarak algılıyoruz. Aynen mesela görüntüde de öyle. Mesela görme sistemimiz de o şekilde. Bir sürü piksel var. Milyonlarca piksel var. Hepsi gözümüze geliyor fotonlar vesilesiyle. Fakat biz onu tek bir görüntü olarak algılıyoruz. Mesela seslerde de öyle. Ses olarak da pek çok sesin birleşimi olabiliyor ama biz tek bir ses olarak yine algılıyoruz. Bütün algı sistemlerimiz de öyle. Dağınık bir sistem yok. Ne görmede, ne duymada, ne koklamada, ne hissetmede, ne de tatmada. Allah ayette, inşallah şöyle buyuruyor Câsiye suresi 4. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır buyuruyor inşallah. Dolayısıyla inşallah. Allah bize bu konuları araştırmayı zaten emrediyor. Yani sizin yaratılışınızda diyor Allah. Bizim yaratılışımız ne diye baktığımız zaman bütün her şeyi içeriyor bu konu. Yani insanın doğumundan işte büyümesine kadar vücut içerisindeki sistemlere kalbinin, karaciğerinin, akciğerinin yapısı, beyninin yapısı, koku alma, görme aklınıza gelebilecek binlerce, on binlerce konu insanın yaratılışı. Allah ne buyuruyor? Sizin yaratılışınızda kesin bilgiyle inanan bir kavim için. Demek ki kesin imanı vesile oluyor bu bilgiler. Yani iman etmeden dini yaşamayın. Yaşamamamız gerektiğini biz buradan anlıyoruz. Yani iman etmeden dini yaşamaya çalıştığı zaman bir insan olmuyor. Yani bunu beceremiyor, yapamıyor. Allah kesin bilgiyle inanan bir kavim için bunlarda deliller vardır buyuruyor. Ayetin bir manası da delildir. Allah'ın varlığının delili manasına gelir. Dolayısıyla biz bunları araştıracağız. İman hakikatlerini araştıracağız. Öğreneceğiz, üzerinde tefekkür edeceğiz. Allah'a olan yakınımızı arttıracağız. Allah'a olan bağlılığımızı ve inancımızı arttıracağız. Zaten ondan sonra dini yaşaması Allah'ın dilemesiyle çok kolay. Çünkü kesin bilgiyle iman ettiğimiz bir şeyi yaşamış oluyoruz. Hani Allah ne hüküm vermişse bir konuda onu bizim kabullenmemiz ve hayatımıza geçirmemiz zaten çok çok kolay olmuş oluyor. Ama kesin iman Allah'ın dilemesi, bakın kesin bilgiyle inanan. Yani inanan veyahut da diliyle kabul eden, diliyle tasdik eden demiyor Allah. Çünkü bazı başka ayetlerde de onları soracak olursan, yeri göğü kim yarattı, kalpleri gözleri kim maliktir diye soracak olursan Allah derler. Peki niye yüz çeviriyorsunuz diyor Allah. Ya madem Allah'ın varlığını kabul ediyorsunuz, neden Kur'an'dan yüz çeviriyorsunuz? Niye Kur'an'a göre yaşamıyorsunuz? Niye Allah'ın bildirdiği ahlakı sergilemiyorsunuz diye Allah soruyor. Kesin bilgiyle iman ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle net bir şekilde bir insan Allah'a imanı çok kuvvetli oluyor ve Kur'an'a imanı da çok kuvvetli oluyor ve bunu yaşamına da çok kolay geçiriyor. İnşallah.
İnşallah. İnsanın dediğin gibi zaten o durumda hoşuna gidiyor. Zevk alıyor. Hoşuna giderek yapmış oluyor Allah'ın emir ve emirlerini inşallah. Zaten aksi bir yaşamda Allah huzur, mutluluk vermiyor. Çünkü Allah bildiriyor şeytanların Allah'a sanırım. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Huzur bulur buyuruyor Allah. Tek seçenek insanın huzur bulması, mutlu olması için bu. Yani maddi imkanlar, maddi şeyler insanın huzur, mutluluk sahibi olmasına hiçbir şekilde vesile olamaz.
Evet.
Çünkü dışarıda birçok iman etmeyen insan bu şekilde bir gösterim yapıyor insanlara. İnsanları bu şekilde kandırmaya çalışıyor. Zaten Bediüzzaman Hazretleri'nin de bildirdiği Deccaliyet'in bir büyüsünden bahsediyor. Ahir zamanda hakim olacak, görülecek bir büyüden bahsediyor. O büyüde Allah-u Alem bu olmuş oluyor. Süslü gösterilmesi dünya hayatının, insanları süslü gösterilmesi. Halbuki zaten maddenin insanın huzur, mutluluk veremeyeceğine Allah Kur'an'da belirtiyor inşallah. İnsan bunu zaten yaşayınca da fark ediyor. Allah'a iman etmeyen bir insana baktığımızda ne yaparsa yapsın, ne imkanı olursa olsun huzuru, mutluluğu bulamadığını görüyoruz inşallah.
İnşallah.
Ondan sonra işte isim vermeye çalışıyorlar. Hani çağımızın hastalığı stres, başka psikolojik hastalık isimleri çıkarıyorlar, üretiyorlar. Hep kaynağını ona bağlamaya çalışıyorlar. Bir türlü de ama çözümü bulamıyorlar. Niye? Allah'ı anmıyorlar. Baktığımızda o insanlara Allah'ı anmaktan kaçtıklarını görüyoruz. Ağır bir sorumluluğun altına gireceğini zannediyorlar ama halbuki huzuru, mutluluğu öyle elde edebilecekler.
Evi şöyle döşersen diyor mesela.
Evet.
Evi sen yanlış döşemişsin, o yüzden mutlu değilsin diyor.
Evet.
Koltuğu şuraya alırsan, işte çiçeği de girişe koyarsan, ondan sonra oturma odasını da şu renge boyarsan tamam diyor, mutlu olacaksın. Yani böyle garip garip şeyler icat ediyorlar. Bir türlü Erdem Hocam dediğin gibi Allah'ın ayette bildirdiği kalpler yalnızca Allah'ı anarak tatmin bulur ayetini kabul etmek istemiyorlar.
Evet.
Bu yalnızca bu şekilde olur. Yani sen istersen sarayda kal, istersen evini nasıl döşüyorsan döşe. Ondan sonra şu felsefeye göre, bu felsefeye göre. İşte hayatında işte şunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Şu anda şu tepkiyi vermem lazım. Derin nefes al, sinir anında falan. Ne yaparsan yap, hiçbir şekilde buna ulaşamıyorsun. Yani sadece Allah'ı anarak ve vicdanın sesini bastırmadan Kur'an ayetlerini yaşayarak bir insan tatmin bulabiliyor.
Evet, Bediüzzaman Hazretleri'nin sözü var konuyla ilgili. İman etmeyen bir insan sarayda da olsa zindandadır diyor. İman eden de bir insan zindanda da olsa saraydadır buyuruyor.
Maşallah.
Tam olarak hakikaten bu şekilde. Çünkü Allah'ın istediğine göre bir insan yaşamadığında, Allah'ın emrettiği gibi yaşamadığında Allah zaten bütün sıkıntıyı, bereketsizliği, hüznü, üzüntüyü ona veriyor. O insana veriyor.
Evet.
Çünkü onu hak ediyor oluyor. Allah'ın rehber olarak indirdiği kitaba göre, Kur'an'ımıza göre yaşamamış oluyor. Allah'ın dediğine göre yaşamamış oluyor. Onu yaratan, onu her an canlı tutan yaratıcıya göre yaşamamış oluyor. Dolayısıyla sonunda da hep üzüntü görüyoruz. Mesela o insanlara hakikaten baktığımızda tevekkülleri olmuyor. Tevekkül anlayışları olmuyor. Çünkü tevekkül imanla geliyor. O yüzden her olaydan üzüntü duyduklarını görüyoruz. Ama kahrediyorlar kendilerini. Öyle üzüntü görüyorlar. Sürekli sıkıntıya düşüyorlar. Mesela trafiğe girse onun için ayrı bir sıkıntı oluyor. Azap oluyor. Orada artık bunalımlara giriyor. O yüzden işte uyuşturucu da kullanıyorlar. Farklı yollara da gidiyorlar. Bir türlü huzuru, mutluluğu bulamıyorlar. Kur'an'a göre yaşamadıkları için.
Dünya hayatıyla ilgili o zaman madem konusu açıldı, onunla ilgili bir sunum var. Ondan bahsedelim inşallah.
Evet, inşallah.
Allah ayetlerde inşallah şeytan Allah'a sınırım. İnkar edenler ateşe sunulacakları gün onlara şöyle denir. Siz dünya hayatınızda bütün güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip yok ettiniz. Onlarla yaşayıp zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı bugün alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız. Ahkaf suresi 20. ayette Allah buyuruyor. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden bir oyalanmadır. Tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekten ahiret yurdu ise asıl hayat odur. Birbirselerde. Mesela dünya hayatın o kadar bağlanıyor ki mesela dıştan baktığımız zaman net görebiliyoruz. Yani sanki bu dünyada binlerce sene yaşayacakmış gibi, yani normal bir ömür de değil. Yani normal ömür yaşayacakmış gibi de düşünmüyor. Sanki binlerce sene bu dünya hayatında yaşayacakmış gibi muazzam bir bağlılık. İşte dünya hayatında refah, işte kendince kıstaslarına göre işte refah seviyesini ne kadar arttırabilirse o kadar iyi olduğunu düşünüyor. Tabii bunların hepsi Allah rızası olduğu sürece makul şeyler. Yani bir Müslüman mesela en güzel evde kalır, en güzel arabaya binmesi lazım Müslümanın. Bu Müslümanın hakkı zaten. Yani Allah bu dünyada sizin içindir buyuruyor. Ama bunu sanki bu dünyada kalacakmış gibi sırf ve sadece bu dünya yaşantısı varmış gibi düşünülerek yapılırsa Allah hiçbir şekilde bununla ilgili bir karşı tarafa zevk vermiyor. Mesela yine şeytan anlatsın. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'a şahit getirir. Oysa o azılı biri düşmandır buyuruyor Allah. Bakara suresi 204. ayette. Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Bazı, çok az da olsa bazı Müslüman kardeşlerimizin düştüğü bir yanılgı. İnkar eden birisini görüyor. Allah niye bu kadar çok haşa ona mal mülk vermiş diyor. Bak diyor çocukları var bir sürü diyor. Niye bu kadar çocuk vermiş diyor. Bu adam inkar etmiyor mu diyor Allah. Ama Allah bakın ayette bildiriyor. Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Farzdır yani bu imrendirmemesi Müslüman için. Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azaplandırmak. Bakın ne kadar para biriktirirse ona o kadar azap oluyor. Çocuklarını da zaten genelde kendi gibi dinsiz yetiştirdiği için çocukları da başına bela oluyor. Onun için bir azap konusu oluyor. Ve canlarının inkar içindeyken zorlukla çıkmasını ister buyuruyor Allah. Yani dolayısıyla imrenilecek bir durumları yok. Yani tam tersi hani yani acınacak da demeyeyim de enteresan evet. Bir durumda olmuş oluyorlar.
Tabii biraz önce şimdi bahsettik zaten huzuru, mutluluğu bulamıyorlar dedik. Aslında o bu konu onları dünya hayatında gelmiş bir azap. Yani huzur, mutlu olamamaları. Tamam dışarıdan belki maddi imkanları iyi olabilir. Allah imrendirmesin diye emrediyor. Ama zaten içinde huzuru mutluluğu yok zaten. İçinde sıkıntılar, felaketler dönüyor yani içinde. Evet.
Ne yapıyor bu felaketleri bastırmak için? Bol bol mesela son derece mutlu olduğu izlenimini verecek fotoğraflar çektirip mesela Facebook'a koyuyor. Yani bir bakıyorsunuz. İşte öyle bir fotoğraf çektirmiş ki dünyanın en mutlu insanı gördüğünüz zaman hemen mesela işte etrafındaki insanlara gösteriyor. İşte internetteki kendi sayfasına koyuyor. Nasıl bir imaj oluşturuyor? Ben çok mutluyum imajı oluşturuyor. Soruyoruz sen bu fotoğraftaki gibi misin diye. Ben diyor yani kafam gitmiş durumda diyor. Yani şu anda delirmek üzereyim diyor. Yani o kadar bunalımdayım diyor. Ama işte fotoğraflara baktığınız zaman veyahut da o çevresine verdiği imaja baktığınız zaman ailesiyle ilgili son derece işte mutlu olduğu imajını vermeye çalışıyor. Öyle bir şey olmaz. Yani Müslümanlar buna kanmaz işin açığı. Yine dünya hayatıyla ilgili şeytan Allah'a sınırım. Kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bakın kadınlara, oğullara, paraya, mesela arabalara, İşte hayvanlara, ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici yararlanmasıdır diyor Allah. Meta. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Kesintisiz bir nimet Allah katında var inşallah. Ahirette. Şeytan Allah'a sığınırım. Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar. Kehf suresi 104. ayette. Ya bir bakıyoruz adam son derece işte ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, trilyonluk işte şirketim var. Ondan sonra 20 tane araban var. İşte 10 tane villan var. İman etmiyorsun ama dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gidiyor ahirette. Hepsi yok oluyor, gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Kendilerini güzel iş yapmakta sanıyorlar bir taraftan da. O da çok enteresan. Yani sen Allah rızası için yaşamıyorsan ne yaparsan yap. İsterse 500 katrilyon paran olsun. Yani hiçbir şey yaramayacak ki. Zaten her an ölebilirsin ve her an o parayla vedalaşman evet. gerekecek. Öldüğün zaman da. Dolayısıyla şu şekilde bir anlamı olmayan bir şey. Şu halde sen bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenden yüz çevir buyuruyor Allah. Şeytan Allah'a sığınırım. Yine her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir buyuruyor Allah. Ali İmran suresi 185. ayette. Dolayısıyla Müslümana yakışan dünya hayatını hiçbir şekilde kendisini kaptırmadan burada Allah rızası için çok kısıtlı vaktimiz var zaten. Yani işte 25-30 yaşındaki bir insan zaten sürenin nasıl geçtiğini az çok anlıyor. 60 yaşına gelen insana soruyoruz. Ve hiçbir şey anlamadım diyor. Bir anda bitti diyor zaten. Yani dolayısıyla öyle 20 yaşındaki bir insana mesela şeytan dünyayı böyle çok acayip bir yermiş gibi gösteriyor. Çok uzun seneler var önünde ve muazzam bir hayatın onu beklediğine dair kandırıyor bir kısım insanları şeytan telkinleriyle. Bir bakıyoruz bir anda 60 yaşına geliyor. Bir anda 70 yaşına, 80 yaşına geliyor. Ne oldu diyoruz? Hiçbir şey anlamadım diyor. Ahirette soruyoruz aynı kişiye dünya hayatında ne kadar kaldın diye. Bir gün ya da bir günün birazı kadar diyor. Allah bunun üzerine daha da az kaldınız bir bilseydiniz buyuruyor. Yani Allah katında aslında biz tek bir an içerisinde yaşıyoruz tüm hayatımızı. Allah bize bu dünya hayatını neden cennete veyahut da neden cehenneme gidildiğini göstermek için yaratıyor. Allah katında Allah bir şey haşa beklemiyor. Allah eksiklikten münezzeh. Allah tek bir anda kendi katında zaten dünya hayatını yaratıp bitirmiş. Tüm hayatı, cennet hayatını da yaratıp bitirmiş. Biz sadece onun katındaki bir anda neden cennete gidildiğini veyahut da neden cehenneme gidildiğini görüyoruz. Dolayısıyla tek bu anı böyle acayip uzun bir yaşantı gibi düşünüp, böyle içine dalınacak bir yaşantı gibi düşünüp boşa geçirmek, Allah yolundan uzak geçirmek, şeytanın emrinde geçirmek süper ahmaklık, süper akılsızlık olmuş oluyor. Bize düşen Allah'a tam kesin bilgiyle iman edip, Kur'an'a tam tabi olup Allah'ın gösterdiği yol ve yöntemlerle hayatımızı yaşamak oluyor inşallah.
İnşallah. Bir iki alabilirsem bu konuyla alakalı çok güzel bir video var. İnşallah onu gösterebiliriz. Bir dakika falan.
Allah her yerde de gösteriyor bize dünya hayatının ne kadar eksik olduğunu. Evet. Dünyanın kelime manası zaten eksik.
Evet. Ses de verir misin? Thank you.
şeytandan Allah'a sınırım. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Fatır suresinin 5. ayetinde Allah böyle buyuruyor.
Kesin evet. Olan bir şey değil mi? Öyle mi? Kesin. Tabii. Herkesin muhakkak yaşayacağı, net, milyarlarca yaşamış insanın, milyarlarca şu an yaşayan insanın hepsinin kesinlikle olacağı bir hadise bu. Allah insanı zaten ölümlü yaratıyor. Ölmek üzere yaratıyor. Dünya da zaten bir ömrü var. Evet. En başta gördüğümüz bu kainatın da bir ömrü var. Allah bunu sadece deneme unsuru olarak, müminler için inşallah eğitim unsuru olarak dünya hayatını Allah var ediyor ve ahirette var ediyor. Çok şükretmemiz ve çok dua etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah biz yokken, yani biz yoktuk. Mesela bundan 200 sene öncesinde var olduğunu söyleyebilecek bir insan var mı? Yok. Yoktuk yani. Biz yokken Allah bizi var edip duyan, gören, değil mi? Zevk alan, tat alan, koklayan, düşünen, lezzet alan varlıklar halinde Allah bizi yarattı yoktan. Ve inşallah doğru yolu bize gösterdi ve öğretti. İnsanları inşallah doğru ve yolda oldukları zaman da inşallah ahirette sonsuz cennet hayatında yaptıklarının değil, yani çok çok daha fazlasıyla, yaptıklarının karşılığı değil, daha çok çok daha fazlasıyla müthiş ikram, müthiş nimet, bolluk içerisinde sonsuza kadar yaşatacak bir Rabbimiz var. İnşallah çok şükürler olsun. Elhamdülillah. Ona inanmamız, onu tespit etmemiz, ona inşallah hamd etmemiz gerekiyor. Bütün dünya hayatının konusu bu. Sadece Allah'a iman etmemiz gerekiyor en başta inşallah.
Evet, evet, yakınlarda olmuş bir olay var. Bununla ilgili bir haber çıkmıştı, onu gösterelim. Nguyen Thi Phuong isimli bir bayan. Burada 21 yaşındaki halini görüyoruz bayanın. 23 yaşına geldiğinde de görüntüsü yaklaşık olarak bu şekilde. Fakat 23 yaşında bir hastalık sonucunda birkaç gün içerisinde bu hale geliyor. Yani vücudunda yer alan ve 7 milyar insanında sadece 2000 kişide görülen bir rahatsızlıkla vücudunun her yeri kaşınıyor sürekli olarak durmadan. Ve tamamen vücut yapısı değişiyor. Birkaç, yani 3-4 gün içerisinde şu şekildeyken, son derece sağlıklı bir şekildeyken, cildi olsun, güzel bir şekildeyken bu hale geliyor. Yani bir anda böyle 70 yaşındaki bir bayanın görüntüsü gibi bir şekle geliyor. Bakın işte dünya hayatı bu şekilde. Evet. Yani beyninizde bir tane kılcal damar çatlıyor. Bir bakıyorsunuz her şeyi unutur hale geliyorsunuz. Başka bir şey oluyor. Tüm işte hayata dair fonksiyonlarınızı kaybediyorsunuz. Felç olarak hayatınızı devam ettirmek zorunda kalıyorsunuz. İşte biraz önceki ünlüleri gördük zaten. Zamanında hepsi böyle insanlar tarafından insan ötesi haşa gösterilen varlıklarken şu anda yaşlanmış durumdalar. Hepimiz öyle olacağız zaten. Bunun kaçışı yok. Bu hani 40 sene sonra olacak diye bir de bir kaydı yok. Bu örnekte verdiğimiz gibi 3 günde de olabilir Allah dilerse. Dolayısıyla dünya hayatının bağlanılacak bir tarafı yok. Yani biz Allah'a bağlı olup ahiret için yaşamamız gerekiyor. Ve dünyadan da vazgeçmeden tabii ahiret için yaşamamız gerekiyor inşallah.
Evet. Tabii Allah bu imkanları insanlara imtihan amacıyla veriyor. Mesela videoda gördük biraz önce. Güzel aktrisler vardı. Değil mi? Yakışıklı oyuncular vardı. İşte Allah korusun insanın buna kapılıp, bu özelliklere kapılıp dünya hayatına aldanması çok büyük bir gaflet olur, Allah korusun. O yüzden dünya hayatının amacını bilmesi gerekiyor herkesin ve unutmaması gerekiyor en önemlisi. Allah cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor şeytandan Allah'a sınırım ayetinde. Dolayısıyla insanın tamamen Allah'ın emrettiği gibi Kur'an'a göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine göre yaşaması gerekiyor inşallah. Zaten çok kısa bir hayat. Bakın gördük mesela ne kadar yakışıklılar, güzeller. Ama 2-10 yılda, 2-3-10 yılda hemen değişiyor insanın görüntüsü. Yani insanın buna aldanıp tamamen sonsuz ahiret hayatından vazgeçmesi, Allah korusun, çok büyük nankörlük, zulüm, kendisine yaptığı bir zulüm olur aslında. Ama böyle insanlar da var. İman etmeyenler ve münafıklar dünya hayatının geçici süsüne kanıyorlar. Mesela münafık ne yapıyor baktığımızda? Müminlerin yanındayken, müminlerin arasındayken bazısı iman da ediyor gerçekten. Allah çünkü onları da bildiriyor ayetinde. İman da ediyor oluyor. Ama inkar edenin yanındaki imkanlara, maddi imkanlara kanıp mesela bütün müminleri bırakıp, peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılıp onu bırakıp ihanet edip iman etmeyenlerin yanına gittiklerini görüyoruz. Niçin gidiyor? İki kap yemek için, kafasını sokacağı bir mağara için, bir ev için, böyle şeyler için, imkanlar için. Yani fark etmez bunun büyüklüğü de, hani az olsun, büyük olsun, imkanın büyüklüğü fark etmez. Sonuçta dünya hayatına kanıp, aldanıp gidiyor. Bakın Allah Cuma suresinde 11. ayetinde münafıkların bu durumunu haber veriyor. Şeytanların Allah'a sınırım. Oysa onlar kendilerinin tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler. Bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman hemen ona sükun ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın katında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Bakın Allah'ın katında bulunan, Allah'ın o insandan razı olması, o kişiden hepsinden daha hayırlı. Ve hepsinden daha önemli inşallah. Ve müminin bu amaçla yaşaması gerekiyor. Allah'ın ondan razı olması için, müminden razı olması amacıyla yaşaması gerekiyor. Ve bakın tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler diye buyuruyor. Yani müminin, Müslümanın tümüyle kendisini Allah'a ve İslam'a teslim etmesi gerekiyor. Malıyla, canıyla. Allah tam ayette bu şekilde bildiriyor. Tüm hayatını bu yolda vakfetmesi gerekiyor. Gece gündüz çalışarak, çabalayarak Allah rızası için çalışması gerekiyor. Çünkü başka bir amacı yok zaten. Allah bunu ayetinde bildirmiş. İnsanın başka bir amacı yok. Bu şekilde yaşaması gerekiyor. Bu şekilde yaşayan da ama Allah ayetlerinde yine söylüyor. Hem dünyada huzur veriyor, maddi güzellikler de veriyor, maddi imkanlar da veriyor. Hem de ahirette, asıl zaten ahirette, sonsuz yurtta, sonsuz ahirette inşallah Allah nimetlendiriyor. Dediğin gibi Onur Hocam, değil mi? Cennetini alıyor inşallah ve orada sonsuza kadar ikramlarda bulunuyor insan, müminlere inşallah.
İnşallah. Tabii dünyada imtihan tam yani tam bir imtihan oluyor insan ve şeytan onu yoldan çıkartmak için gittiği doğru yolda pusu kuruyor. Allah ona atların ve yayılarından başlarına yaygarayı kopar diyor, değil mi? Ayet, evet. Yanlış hatırlamıyorsam inşallah. Mealen söylüyorum. Sağlarından ve sollarından yaklaşıyor insanlara şeytan. Ve varını yoğunu ortaya koyup tek derdi kendiyle birlikte bütün insanları daha, yani ne kadar fazla insanı cehenneme koymaya, girmesine vesile olacak olursa şeytanın görevi de o. Allah bu durumu ahirette şeytanın ve şeytanın taifesinin durumunu ayette şöyle bildiriyor. Şeytan Allah'a sınırım. İbrahim suresi 22. ayette. İş hükme bağlanıp bitince şeytan der ki, doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaat etti. Ben de size vaatte bulundum. Fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Yalnızca sizi çağırdım. Siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın. Siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim, siz de beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızda tanımamıştım. Gerçek şu ki zalimlere acı bir azap vardır. Şeytanın içinde bulunduğu mantık, ne orada şefaatçi olacağını biliyor, şefaatçi olmayacağını ahirette biliyor kendisinin, küfürün. Ve zalimlerin acı bir azapla karşılaşacağını da biliyor ahirette. Ama bunu bilmesine rağmen ve çok zeki bir yaratık olmasına rağmen müthiş ahmak, müthiş akılsız bir şekilde ahirette cehennemin varlığını ve Allah'ın varlığını bilmesine rağmen cehenneme gidecek bütün eylemleri yapıyor ve insanları ona çağırıyor. Bunu çağırırken de dünya hayatının metanını kullanıyor. İşte arabaları, işleri, ailesini, kendi durumunu, sağlığını, her şeyini, nefsini daha çekici göstermeye çalışıyor. İşte bu vaadin sonunda eğer Kur'an ahlakının, Kur'an'daki doğruların izlenmediği zaman cehenneme gidiyor insanlar. Şeytan da bizi bu yola çağırıyor ve sonunda da görüldüğü gibi tam ahirette bütün insanları tekrar bir daha ihanet ediyor. Hiç ben sizi tanımamıştım zaten diyor. Hep beraber cehenneme gidiyorlar. Onun için çok dikkatli olmak lazım.
Evet. Süremizin sonuna geldik hocam. Sayın Adnan Oktar, hocamız Sayın Adnan Oktar saat 8'de canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.